Hoş geldin. Bugün paylaştığın kaynaklara dalıyoruz ve bizi doğrudan Japonya'nın açık denizlerine götüren bir konuyu konuşacağız. Adeta bilim kurgudan gerçeğe dönüşen bir hikaye bu.
Kesinlikle öyle.
Konumuz Japon donanmasının denizde test etmeye başladığı yeni lazer silahı. Ama kaynaklara bakınca anlıyoruz ki asıl mesele lazerin kendisinden çok onu okyanusun ortasında çalıştırmanın getirdiği neredeyse imkansız zorluklar.
Evet.
JS Asuka test gemisine monte edilmiş 100 kilovatlık bir sistemden bahsediyoruz ve ilk hedef de insansız hava araçlarıymış.
Ve burada senin için ilk önemli nokta şu, paylaştığın makaleler bunun sıradan bir silah testi olmadığını çok net vurguluyor. Bu, yönlendirilmiş enerji silahlarının o korunaklı, kontrollü laboratuvar ortamından çıkıp,
Çıkıp gerçek dünyayla yüzleştiği an.
yani açık denizin tuzlu, dalgalı ve tamamen öngörülemez koşullarıyla ilk defa yüzleşiyor. Yani teori, pratiğe karşı en zorlu sınavını veriyor diyebiliriz.
İşte işin gerçekten ilginçleştiği yerde burası. Kaynaklardaki en şaşırtıcı detaylardan biri, bu sistemin aklımıza geldiği gibi tek bir devasa lazer topundan oluşmadığı.
Evet, o detay önemli.
Aksine her biri 10 kilovatlık 10 ayrı fiber lazeri alıp spektral ışın birleştirme denen bir mühendislik harikasıyla tek süper güçlü bir ışına dönüştürüyorlar.
Adeta bir prizmanın tam tersi gibi çalışıyor, değil mi?
Evet, tam olarak öyle.
Kesinlikle. Bu teknolojiyi senin için biraz daha basitleştirelim. Işının gücünü arttırmak için içinden geçen ışığı güçlendiren nadir toprak elementleriyle zenginleştirilmiş özel optik fiberler kullanıyorlar. Sonuçta ortaya çıkan o birleşik ve yoğun ışın bir drone'un metal yüzeyine isabet ettiğinde onu delip geçmek yerine metali anında yakarak eritiyor.
Yani hedefin aerodinamik yapısını bozuyor.
Tam olarak. Kelimenin tam anlamıyla uçamaz hale getiriyor.
Laboratuvarda her şey kulağa harika geliyor ama kaynakların da altını çizdiği gibi okyanusun ortası bambaşka bir dünya olmalı. Bu teoriyi gerçeğe dönüştürmenin önündeki en büyük engeller neler?
İşte bu mühendislerin uykularını kaçıran soru. Kaynaklar üç temel zorluktan bahsediyor. Birincisi atmosferin kendisi.
Atmosfer mi? Nasıl yani?
Havadaki nem, tuzlu su zerrecikleri, hatta rüzgar bile lazer ışınının enerjisini emerek hedefe ulaşana kadar zayıflatıyor. Buna teknik olarak zayıflama diyorlar, yani attenuation.
Anladım.
İkincisi ve belki de en zoru stabilizasyon.
Yani fırtınalı bir denizde sürekli sallanan bir gemiden kilometrelerce uzaktaki küçük ve hızlı hareket eden bir hedefi vurmaya çalışmaktan bahsediyoruz.
Evet.
Bu hareket eden bir arabadan yine hareket eden bir sineği iğneyle vurmaya çalışmak gibi bir şey olmalı.
Tam olarak bu. Olağanüstü bir hassasiyet ve saniyelik düzeltmeler yapabilen bir takip sistemi gerekiyor. Ve üçüncü büyük sorun da enerji ve soğutma.
Enerji.
Evet, işin en akıl almaz kısmı da bu zaten. Bu lazerler en iyi ihtimalle bile %25 ila 35 gibi şaşırtıcı derecede düşük bir verimlilikle çalışıyor.
Bir dakika, yani harcanan enerjinin yaklaşık %70'i ısı olarak boşa mı gidiyor?
Aynen öyle.
Bu inanılmaz bir israf. O devasa ısıyı bir şekilde gemiden atmaları gerekiyor, değil mi?
Hem de ne sorun?
Bu başlı başına bir sorun olmalı.
Neredeyse küçük bir reaktör kadar ısı üreten enerjiyi de geminin kritik sistemlerini eritmeden bir şekilde denize veya atmosfere aktarman lazım.
Bu en az lazerin kendisi kadar büyük bir mühendislik problemi.
Kesinlikle.
Peki tüm bu zorluklara rağmen Japonya neden bu adımı atıyor? Bütün bunlar küresel ölçekte ne anlama geliyor?
Bunu daha büyük resme bağlarsak, Japonya bu hamlesiyle ABD, İngiltere'nin Dragonfire projesi ve tabii ki Çin gibi ülkelerin çoktan yer aldığı yönlendirilmiş enerji silahları kulübüne resmen katılmış oluyor.
Yani bu sadece bir silah geliştirmek değil, aynı zamanda küresel teknoloji yarışında biz de varız demek.
Evet, stratejik bir adım.
Ve kaynaklar nihai hedefin sadece drone avlamamadığını da belirtiyor. Asıl amaç bu sistemleri 2032'den sonra gelişmiş Aegis sınıfı destroyerlara entegre etmek.
Evet.
ve ses hızının kat kat üzerine çıkan hipersonik füzelere karşı bile bir kalkan oluşturma potansiyeli. Bu gerçekten oyunun kurallarını değiştirebilir.
Kesinlikle, ama bu daha yolun sadece başlangıcı.
O zaman tüm bu bilgilerden senin için çıkaracağımız ana sonuç şu: Japonya deniz teknolojisinde dev bir adım atıyor ama önünde hem fiziğin acımasız kurallarına hem de diğer küresel güçlere karşı vermesi gereken çok çetin bir mücadele var.
Ve bu bizi üzerinde düşünmen için ufuk açıcı bir son soruya getiriyor. Elimizdeki kaynaklar bu lazerlerin drone gibi hedefleri fiziksel olarak imha etme kapasitesine odaklanıyor. Peki ya bu hassas enerji gelecekte yıkıcı olmayan amaçlar için kullanılırsa ne olur?
Ne gibi?
Örneğin düşman bir gemiye tek bir mermi atmadan sadece sensörlerini veya iletişim sistemlerini anlık olarak kör etmek için kullanılabilir mi?
Vay canına!
Bu denizdeki angajman kurallarını temelden değiştirmez miydi?